Mesnevi Sohbetleri. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetleri başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinin 11. beytine gelmiştik. Oradan inşallah devam edeceğiz. Buyuruyor ki Hazreti Mevlana, ney harifi her ki ez yari burid, perdehayeş perdehayi ma dirid. Ney mahrem-i esrardır, arkadaştır, yoldaştır. Kim için? Ez yari burid. Yarinden, sevgilisinden, ondan ayrı kalmış olan için ney arkadaştır, yoldaştır. Neyin perdeleri bizim perdelerimizi yırtmıştır. Biliyorsunuz insanlık, insanoğlu yalnızlaştıkça, yalnızlığa düştükçe kendine dost ve arkadaş arar. Dağ başına çıktığımız, yalnız kaldığımız zamanlarda hatırlayın, kendi kendimize bir şeyler mırıldanmak isteriz. Şarkı söylemek isteriz, ilahi söylemek isteriz ki bu yalnızlığımızı, kendi kendimize kalmış olmamızın sıkıntısını aşalım ve yalnız değiliz duygusuna kavuşalım diye. Bu insanın fıtratında vardır. Dolayısıyla gurbette olan insan da kendi acısını paylaşacak, kendi sancısını paylaşacak dost arar, arkadaş arar ve onun hoş sesi, tatlı nefesi, telkini onu mutlu eder, ona huzur verir. Bu bakımdan ney de bu tür gurbette olanların, yalnız olanların, sevgisinden ayrılmış olanların en güzel dostu, en sadık yaridir. Ve gurbet duygusuna kapılmış olan insanlar neyin güzel sesiyle müteselli olurlar. Belki gözyaşı dökerler, belki acı çekerler ama içinde ayrı bir hicranın verdiği, ayrılığın verdiği güzelliği paylaşırlar. Şimdi ney, baştan beri hep söylüyoruz, Mesnevi'de Arif-i Kamil'i temsil ediyor. İnsanı Kamil'i anlatıyor. Neyin fiilen gerçekten bizzat kendisinin mecazi manadaki değil de hakiki manasıyla neyin insana böyle bir etkisi olduğu gibi mecazi manasıyla neyle kastedilen Arif-i Kamil'in de insanlara ve insanlığa gerçekten onların dertlerini unutturan, acılarını unutturan, onlara güzellikler yaşatan, olgunlaştıran, kemale erdiren bir özelliği vardır. Arif-i Kamil insan, insan-ı kamil özelliğine sahip olan insan, başkalarının dertlerini paylaşan, acılarını paylaşan, onlara pozitif enerji veren, pozitif telkinlerde bulunan insandır. Çünkü insanoğlu telkine açık bir varlıktır. Nasihate açık bir varlıktır. Ve ona bu manada müspet telkinler yapıldığı zaman huzuru, mutluluğu daha farklı olur. Negatif telkinler yapıldığı zaman da derdi, elemi, kederi farklı olur. Bu bakımdan insana telkin eden ve bu telkinleri yapan kişilerin en başında elbette peygamberler ve özellikle de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vardır. Efendimiz bu özelliği sebebiyle 23 yıllık nübüvveti süresi içerisinde insanlara ve insanlığa sürekli güzel sesiyle, güzel nefesiyle, huzur haliyle model olmuş, örnek olmuş ve onlara güzellikler anlatmıştır. Ve onun ahlakını, ahlak hamidesini bizatihi yanında yaşayarak idrak etmiş bulunan insanlar, olgunlaşarak, kemale ererek cehalet toplumundan medeniyet toplumu haline dönüşmüşlerdir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberlikle görevlendirilmeden önce Suudi Arabistan yarımadasında bulunan, Arabistan Hicaz bölgesinde bulunan insanların cahiliye toplumu dediğimiz bir özelliğe sahip bulunduğunu biliyoruz. Bunlar kız çocuklarını gömecek kadar vahşet içerisinde, putlara tapacak kadar sapıklık içerisinde, birbirlerinin hukukuna saygı göstermeyecek kadar anarşi içerisinde bulunuyorlardı. Böyle bir toplumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem telkinleriyle, güzel nasihatleriyle ve model örnek ahlakıyla kainatın en medeni, en güzel, en adil toplumu haline getirdi. İslam gelmeden önce cahiliye döneminde helvadan yaptığı putlara tapan ve bunlara gülen, kız çocuğunu diri diri toprağa gömen Ömer, İslam ile tanıştıktan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin telkinleriyle eğitildikten ve onun ahlaki olgunluğunda kemale erdikten sonra Hazreti Ömer olmuş ve kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, adli ilahi gelir de Ömer'den sorar onu denilecek bir olgunluğa, bir güzelliğe ulaşmıştır. Onu bu noktaya taşıyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kemalidir, güzel ahlakıdır. Çünkü ahlak dediğimiz şey kurallar manzumesi değildir. Kitaplardan okunan ve kitaplardan okundukça da uygulanabilen şeyler değildir. Ahlak, güzel huyların benimsenmesi ve refleks olarak insanda yer etmesi demektir. Bunun da oluşması için insanların ahlak sahibi insanların yanında bulunması, onların toplantılarında, meclislerinde bulunması suretiyle olacak olan bir hadisedir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun en güzel modeli olmuştur. Bu beyitte Hazreti Mevlana neyin perdeleri bizim perdelerimizi yırtmıştır derken, yani Arif-i Kamil'in sözleri bizim perdelerimizi, bizim makamlarımızı yırtmış ve bizim içinde bulunduğumuz hallerden ve makamlardan bizi adım adım, safa safa yukarılara doğru taşımıştır, taşımaktadır diyor. Çünkü insanoğlunun manevi kemal yolunda, tasavvufi ifadesiyle nefsi emmareden nefsi levvameye doğru bir yolculuğu ve oradan nefsi kamileye doğru bir seyahati var. Aslında dünya yolculuğu baştan sona sefer der vatan, yani vatan sathında bir yolculuktur, bir seferdir. Ama vatan gönül vatanıdır. Gönül vatanında, ahlak ve kalp vatanında bir yolculuktur. İşte bu yolculuğun emmareden ta safiye ve kamiliye ulaşıncaya kadar safhaları, mertebeleri, perdeleri var. Yani bir Arif-i Kamil'in yanında bulunan, onun meclisinde, onun sohbetinde yetişen insan, ondan aldığı güzelliklerle, ondan gönlüne nakşettiği kemal ile zaman içerisinde emmareden levvameye. Emmare ne demek? Nefsi emmare, sürekli kötülüğe çağıran, sürekli insanı kötülükle meşgul bulunmaya davet eden nefis. Ki Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamın kendi nefsi için söylediği bir ifade bu. İnnen nefse le emmâratun bisû. Ve mâ uberrü bi nefsî innen nefse le emmâratun bisû diyor Hazreti Yusuf aleyhisselam Yusuf suresinde. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis son derece kötülüğü emredicidir diyor. Yani insan nefsinde böyle kötülüğe çağırma özelliği var. Ama bunun bir manevi eğitimle, ibadet ve taatla yükseltilmesi, oradan hiç olmazsa levvameye, yani yaptığı kötülüklerden kendini kınayan, ayıplayan ve pişmanlık duyan bir konuma gelmesi, ardından bir adım daha atarak yavaş yavaş nefsinin güzelliklerine gönlüyle destek verebilecek ve bir takım ilhamlarla kendini kontrol edebilecek bir mekanizmaya ulaşması, ardından mutmeinneye, yani gönlünde iman açısından itminana, tatmine, kemale ermiş olması onun bir yükseliş trendini göstermektedir. Oradan ayette buyurulduğu gibi radiye merdiyeye, ya eyyetühen nefsül mutmeinne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Ey itminana ermiş nefis, ey nefsiyle zikrin, imanın lezzetine, tadına varmış ve bununla huzuru ve mutluluğu yaşamış olan nefis, sen Rabbinden razı olarak, Rabbin da senden razı olarak dön Rabbine, katıl kullarımın arasına ve gir cennetime hitabına mazhar olarak mutmainneden kamileye kadar raziye merziye makamlarından geçmek suretiyle bir yükselişi anlatmaktadır. Bunlar bir Arif-i Kamil'in, bir Mürşid-i Kamil'in, bir insan-ı Kamil'in yanında bulunmakla, sadık ve salih insanlarla beraber olmakla gerçekleşecek bir kemaldir. Çünkü Allah Teala Hazretleri sıdık yolunda, sadakat yolunda, sadık ve salih bir kul olma yolunda Tevbe suresinde ya eyyühellezine amenuttekullâhe ve kûnû mâ-sâdikîn diyor. Ey iman eden müminler, ey imanın şerefine ermiş olan insanlar, siz imandan sonra takva ile, Allah'tan sakınma duygusunu gönlünüze yerleştirmekle ve sadık insanlarla beraber olmakla kemale erirsiniz diye bir yol gösteriyor, adres gösteriyor. Yani imanın takvayla, takvanın da sadık ve salih insanlarla, birliktelikle olgunlaşarak oluşacağını ifade ediyor. Dolayısıyla temelde aşk seviyesinde bir imana ulaşmak ve bu aşk seviyesindeki imanla Allah Teala'ya yürüyebilmek, bu kainatta insanların ve Müslümanların hedeflediği en nihai noktadır. Çünkü aşkla Allah'a kul olabilmek, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ ayeti kerimesinde ifade buyurduğu gibi, insanı Cenab-ı Hakk'ı her şeyin üstüne seven konuma taşımaktadır. Bu bakımdan Allah'ın gerçek manada kul olmak, ona aşkla bağlanmak manasına gelmektedir. Ve bu manada kul olanların, Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri, kainatın zorluklarından, sıkıntılarından etkilenmeyeceklerine işaret ediyor. Diyor ki, sakıya derdü bela herdem bana şerbet gelir. Ey saki, ey bana güzellik şerbeti, aşk şerbeti sunan kişi, bilesin ki bana bu dünyanın delası, belası, derdi şerbet gibi gelir. Ben bunlardan incinmem. Çünkü seven insan sevgilisinden gelen sıkıntılara katlanır. Aşık oldur kim ana zehri sitem lezzet gelir. Aşık ona denir ki sevgilisinin sitemi, ona yapacağı sitemler ona lezzet gibi gelir. Yani sevgilisi ona sitemle baksa bile, tarizde bulunsa bile, bana sitemiyle tavır gösterdi diye memnuniyetini ifade eder. Hani meşhur hikayedir. Mecnun ve Leyla arasında geçen bir hikaye. Derler ki Leyla çorba dağıtıyor. Ey Mecnun, hakikaten kazanın başına geçmiş, elinde kepçesiyle gelenlerin tasına çorba koyuyor Leyla. Mecnun da sıraya giriyor. O da Leyla'nın sunduğu çorbadan bir kase alıp içmek için sıra Mecnun'a geldiğinde Leyla kepçesiyle Mecnun'un çanağına bir vuruyor, çanak kırılıyor ve Mecnun başlıyor oynayıp göbek atmaya. Diyor, beni seviyor, bana farklı muamele yaptı. Herkese yaptığından farklı muameleyle bana muamelede bulundu, beni seviyor. Yani çanağını kırması, ona böyle sitemli davranması, herkesten farklı, belki onu halkın içerisinde küçük söyleyecek bir iş yapmış olması bile ona hoş geliyor, mutlu ediyor. Çünkü seven, sevdiğinin derdine, sitemine, kahrına da katlanmaktan mutlu olur. Bu dünyada her şey Allah'tan geldiğine göre, Allah'ı kemal manada seven bir insan, onun verdiği dertten, sıkıntıdan, elemden ve kederden şikayetçi olmaz. Çünkü bunların hepsinin kendisini terfi derecat için, manevi olarak yükseltmek için Allah'ın bir imtihanı olduğunu bilir. Sevgili olan Allah Teala'dan kendisine geldiğini bilir. Sevgili, sevgilisinin cevri cefasından usanmayacağı için o da bunlardan usanmaz, diyor Bursalı İsmail Hazretleri. Aşık oldur kim, ane zahri sitem gelir, zahri sitem lezzet gelir, diyor. Perde ipin dar mı yahut gamı dil dar mı, herkesin halince haktan sernüvişt elbet gelir. Yani Cenab-ı Hak alın yazısı olarak kime ne yazmışsa herkesin haline göre, ister perdelenmek, ister dert sahibi olmak üzere, ona ne takdir olmuşsa mutlaka gelecektir. Öyleyse kendi kendini parçalamanın, gamlanmanın, hüzünlenmenin, dertlenmenin, beni mi buluyor bütün dertler, bu sıkıntılar bana mı hep diye isyan etmenin bir anlamı yok. Nasıl olsa bunlar bizim başımıza gelecek ve biz buna çekeceksek bunları sabırla, teslimiyetle, imanla kabullenmek ve sevgiliden gelmiş armağanlardır bunlar. Onun bize atiyeleridir, ihsanlarıdır ve ondan gelmişse hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hılatü yahut kefen, lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilecek bir olgunluğa ermek ve bu olgunluk duyguları içerisinde hayatı soluklayabilmek elbette en güzel yoldur. Dolayısıyla insanın hayatın sıkıntıları karşısında isyana düşmeden, tuyana düşmeden, ya Rabbi bunlar sendendir, senin imtihanındır. Çünkü Allah Teala diyor ki, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Biz sizi imtihan edeceğiz. Neyle imtihan edeceğiz? Mallardan, canlardan noksanlıkla, korkuyla, açlıkla, sıkıntıyla, elemle, kederle biz sizi imtihan edeceğiz ve beşşir-i sabirin, sabredenleri müjdele. Yani bu dünyada acı, elem, keder, hüzün hepsi birer imtihan vesilesidir. Allah Teala bizi bunlarla sınıyor, deniyor, imtihan ediyor ama sonunda sabredenleri müjdele. Yani sabredenler kazanacak imtihanı. Eyyub Aleyhisselam'ın yıllar yılı süren acısından, hastalığından ve derdinden sonra "Ya Rabbi bana bir dert ulaştı, bir hastalık geldi. Sen Erhamur Rahim'insin" şeklindeki ilticası. Yani şikayetçi olmuyor. "Sana malum bana bir dert geldi. Sen bilirsin." demesi bu konuda ne kadar sabırlı olmak gerektiğine nebevi bir örnektir. Yani yıllar yılı çektiği hastalıktan dolayı "Ya Rabbi ben işte bu kadar zamandır çekiyorum bunu" demiyor. "Ya Rabbi bana bir dert geldi. Ama sen bunu biliyorsun. Sen bilirsin. Yani bunun devamı benim halim için gerekiyorsa yine sen bilirsin. Şifa verecek o anda sensin. Ben sana sadece beşer olarak arz ediyorum" diye asla isyana, tuğyana düşmeden Cenab-ı Hak'tan iltica ile şifa talep ediyor. Bu tabii elbette her insanın hem hakkıdır hem de vazifesidir. Ama isyan etmek, karşı durmak, Cenab-ı Hak'a baş kaldırmak asla kulluğa yaraşmaz. O yüzden hayatın zorluklarını, sıkıntılarını, elemlerini ve kederlerini bu hayatın iniş ve çıkışları gibi görmek, Cenab-ı Hakk'ın bir atiyesi gibi görmek lazımdır. Bir de çoğu zaman bizim dert gördüğümüz, acı gördüğümüz şeyler çoğu zaman bize bir lütuftur, bir atifettir, olgunlaştırıcı özelliktir. Çünkü Allah Teala Hazretleri diyor ki sizin kötü ve çirkin gördüğünüz pek çok şeyde sizin için hayır vardır. Hayırlı olduğunu sandığınız pek çok şeyde sizin için şer bulunabilir. Dolayısıyla biz Allah Teala Hazretlerinden hayır dilemekle memuruz. Ya Rabbi bize hayırlısını ver. Güzelini ver dünya ve ahirette. Rabbena atina haseneten ve fil ahireti hasene. Ya Rabbi bize güzellik ver bu dünyada. Bize ahirette güzellik ver diye Cenab-ı Hak'tan güzellik diliyoruz. Ama biz bizim için neyin güzel olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla biz Allah'tan güzellik diliyorsak, Allah da bize bir şeyler veriyorsa herhalde Allah bize en güzelini veriyordur diye inanmak bizim imanımızın ve teslimiyetimizin gereğidir. İmam Gazali Hazretleri öyle söylüyor. Biz diyor bu konuda da çok samimi değiliz. Allah'tan "Ya Rabbi bize hayır ver, güzellik ver" deriz ama Allah'tan gelene de "Ya Rabbi niye böyle oldu? Böyle olmasaydı keşke" dediğimiz de olur. Madem ki Allah'tan hayır diliyoruz, madem ki ona inanıyoruz, ondan gelenin de hayır olduğunu bilip öyle teslim olmalıyız diyor İmam Gazali Hazretleri. Gerçekten de böyledir. Çünkü biz bazı şeyleri değiştirmeye muktedir değiliz. Kaderi değiştirmeye muktedir değiliz. Alın yazımızı değiştirmeye muktedir değiliz. Dertleri, musibetleri önlemeye de muktedir değilsek, onların bize geliş sebepleri üzerine kafa yormak ve Allah'tan olduğunu bilip teslim olmak hem dünyevi bakımdan ve özellikle uhrevi bakımdan tek çıkar yoldur. Bu bakımdan ariflerin, arif-i kamillerin insanlara bu manadaki pozitif telkinleri, müspet telkinleri hayatın zorluklarını aşmada çok önemli bir vasıta ve vesiledir. Çünkü insan o telkine açık bir varlıktır. İnsan hayatın zorluklarını sürekli gündeme taşır ve onlardan şikayet ederse hayatı kendi yazından olur. Ama hayatın zorlukları da hoş görecek, onlardan ibret alacak bir özelliğe sahip olursa, yani celal içre cemali ararsa, o zaman hayat daha güzel olur. Celal içre cemali arayabilmek gerçekten kemal işidir. Yani Allah'ın celal mazharı olan olaylar vardır. Bu celal mazharı olaylar içerisinde de bir cemalin bulunduğunu görmek lazım. Hani meşhur hikayedir. İsa Aleyhisselam için anlatırlar. İsa Aleyhisselam bir gün havarileriyle beraber yoldan giderken bir lahşe görüyor. Tabii bir lahşeyi görüp kokusunu duyunca insanların nefret etmemesi mümkün değil. Ve havarilerin hepsi kimisi burnunu tıkamak suretiyle, kimi yüzünü çevirmek suretiyle, kimi yüzünü kırıştırmak suretiyle tepki veriyorlar. Yani rahatsız olduklarını ifade etmek istiyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki ne güzel dişleri varmış mübareğin diyor. Ne güzel dişleri varmış. Yani o laşenin bile bir güzel tarafının bulunduğunu görebilecek bir basiret içerisinde bulunmak hayatı daha anlamlı kılan bir şeydir. Yani siz eğer gülde dikeni görürseniz hayatın zorluklarına katlanamazsınız. Oysa ki Hazreti Mevlana diyor ki ben diyor güle sordum, bu senin güzel kokun nereden geliyor? Gül bana dedi ki dikene katlanmamdandır. Yani gül dikenine katlandığı için gül olmuş ve güzel kokmuştur. Hayat da böyledir. İnsan çilelere katlandıkça, sıkıntılara katlandıkça ve bunları kendisinin olgunlaşması için vesile gördükçe olgunlaşır, kemale erer ve hem hayatı daha anlamlı kılar ve hem de insanlar için daha istifadeli bir konuma yükselir. Bu bakımdan hayatın sıkıntıları karşısında isyan etmek yerine, tuğyan etmek yerine, taşkınlık göstermek yerine Ya Rabbi eslemtu Rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Ben sana boyun eğdim. Ben senin kaderine rıza gösteriyorum diyecek bir olgunluk içerisinde bulunmak ve bu olgunluğu ifade eden arif-i kamillerin yanında bulunmak hayatı anlamlı kılmaktadır. İnsanı olgunlaştırmaktadır. Çünkü insanoğlunun beraber bulunduğu insanların telkinine açık olduğu da bilmektedir. Hani Sadi'nin bir hikayesi var. Onunla bitirelim sohbetimizi. Şeyh Sadi Şirazi bir gün hamama gidiyor. Hamamda malum o zamanlar şimdiki olduğu gibi şampuan veya sabun imkanı da çok mahdut. Kirle yıkanılıyor. Bildiğimiz çamurla yıkanılıyor. Çamur insanın kirini belli oranda temizleyen bir özelliği var. Tam kirle sürünüp yıkanacağı sırada burnuna yaklaştırınca kirin çok tatlı bir raihasını, güzel bir kokusunu hissediyor. Şairane bir tavırla hemen teşhis ve intak sanatına geçiyor ve toprakla konuşmaya başlıyor. Toprağı konuşturuyor yani şairane olarak. Diyor ki, ey toprak, ey kil, sen benim bildiğim ayaklar altında ezilen, herkesin üstüne basıp geçtiği çamur değil misin, toprak değil misin? Bu güzel kokun nereden geliyor sende diyor. Toprak dile geliyor şairin ifadesiyle ve diyor ki, evet, ben senin bildiğin, herkesin üzerinden basıp geçtiği çamurum, toprağım, adi bir toprağım diyor. Fakat benim bir müddet gülle arkadaşlığım oldu. Bu arkadaşlık ve gülün dibinde bulunmuş olmam, onun goncalarından damlayan kokularla beni böyle raihadar etti. Güzel kokulu hale getirdi. Yoksa ben sıradan bir çamurum, güzel kokum arkadaşımın ve yoldaşımın etkisiyledir diyor. Yani insanoğlu böyle etkiye, tesire, telkine, beraberliğe açık bir özelliğe sahip. Onun için ne ile, neyin temsil ettiği arifi kamil ve mürşidi kamille yoldaş olan insanlar, o insanların güzel kokularını gönüllerine, kalplerine ve huylarına sindirerek kemale ererler. Dileriz Mevla'dan hepimize bu güzellikleri tattırsın ve bu güzellikleri yaşatsın.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetlerini dinlediniz.